40. ayrım, sayfa 216. Frederick böyle bir yeri Pera'da, Taksim Meydanı'ndan az ötedeki bir bölgede buldu. Grande Rue de Pera'nın kuzey ucunda, Sıra Serviler Caddesi civarındaki bu bölgede birçok eğlence yeri toplanmıştı. Frederick'in bulduğu yer, kentteki en büyük ve en lüks sinema salonlarından biri olan Sinema Magic'in bulunduğu binanın bodrum katıydı. Sinemanın şık, sütunlu ana girişinden geniş 20 basamaklı aydınlık bir merdivenle büyük, yeterince aydınlatılmış yüksek tavanlı bir salona iniliyordu. Burası birkaç yüz kişiyi alabilecek büyüklükteydi. Karşı uçtaki duvarda pencereler ve geniş bir terasa açılan kapılar vardı. Terastan olağanüstü güzel bir boğaz manzarası görünüyordu. Binanın bulunduğu dik eğimli arazinin sunduğu bir avantajdı bu ve bu sayede salona aşağıdan da girilebiliyordu. Frederick hiçbir masraftan kaçınmayarak mekanı süslü alçı tavanlar, zengin bezemeli sütunlar ve kusursuz bir ahşap ve maden işçiliğiyle gösterişli bir tarzda yeniledi. Havalar ısındığında çakıl yolları ve Asya'nın uzaktan görünümünü çerçeve içine alan servi ağaçlarıyla teras ferah bir bahçeye dönüşüyordu. Frederick bu yeni yere Moskova'daki isim babasına nostaljik bir selam göndererek Maxim adını verdi. Gerçi burası daha samimi bir ölçekteydi ve tiyatrodan çok klasik bir gece kulübü olarak düzenlendi. Küçük bir sahneyle sıra sıra masayla çevrilmiş bir dans pisti karşılıklıydı. Olmazsa olmaz bir Amerikan bar da vardı. Burası sonraki 5 yıl Frederick'in İstanbul'daki en başarılı iş girişimine mekan olacaktı. Ayrıca Frederick'ten 50 yıl kadar daha uzun yaşayacak ve İstanbul'un gece hayatı tarihinde unutulmaz bir yer edinecekti. Frederick'in eğlenmek için çok özel bir buluşma noktası ile ilgili planları ilk defa Ekim başında duyuldu ve Villa Stella'nın birçok müdavimi tarafından coşkuyla karşılandı. Frederick harekete geçmekte gecikmedi. Ekim sonuna gelindiğinde davulcu Harry A. Carter'ı işe almıştı. Gece kulübünün ilk kış sezonunda davetkar bir atla anılan Şimni Orkestrası'nı yönetecek olan Carter, Minnesota'lı bir beyaz Amerikalıydı. Ve birkaç yıldır Avrupa'nın çeşitli yerlerinde ve Mısır'da sanatını icra ediyordu. Frederick ona 8 saatlik bir iş günü için 20 TL gibi yüklü bir ücret ödemeye hazır olduğuna göre Carter işinde çok iyi olmalıydı. Bu günümüz parasıyla haftada 3500 dolar ediyordu ve her gün birinci sınıf bir akşam yemeği de sözleşmeye dahildi. Maxim 22 Kasım 1921'de salı akşamı açıldı. Frederick burayı yüksek tabakadan batılılaşmış Türklere, Leventenlere ve yabancılara cazip gelecek bir şekilde düzenlemişti. Onlar da buna büyük bir coşkuyla karşılık verdiler. Pera'daki en önemli sanat olayı, olağanüstü bir başarı, büyük lüks, modern konfor, başka hiçbir yerde görülmemiş bir zenginlik, peri masalı tadında bir ortam, gerçek bir caz band. Bunların hepsi organizasyon becerisi ve güzel şeylerden anlaması sayesinde tam bir başarıyı sağlama almış, dünya tatlısı bir işletmeci sayesinde mümkün olmuştu. Daha fazlası söylenemezdi. Maxim'in açılır açılmaz büyük sükse yapmış olması, yalnızca Frederick'in birinci sınıf bir mutfak ve içki, sıkı caz, güzel Rus kadın garsonlar ve cafcaflı varite gösterilerinden oluşan sarhoş edici bir karışım sunma maharetinden kaynaklanmıyordu. Frederick Maxim'in kamusal yüzü ve yaşam pınarı olarak da başarılı bir şekilde sahneye çıkmıştı. Boynundan hiç eksik etmediği siyah kravatı, görmüş geçirmiş hali, dimdik duruşu ve güleç yüzüyle ortaya çıkıyor ve her yeni geleni buyur ediyordu. Bunu Fransızca, İngilizce, Rusça, Almanca, İtalyanca ve Türkçe olarak yapabiliyordu. Frederick kendi eserinin tadını çıkarmakta gece kulübünün en coşkulu müdavimlerinden geri kalmıyordu. Onun cazibesine kapılmayan veya Maxim'i onunla özdeşleştirmeyen bir müşteri yoktu. İstanbul'un gece kulüplerine düşkün bir Levanten onu şöyle anlatıyordu. Kurucu, ev sahibi, güleç, zenci Thomas. Caz bandın gürültüsü arasında göz kamaştırıcı bir lüks, kadınlar, kristaller ve çiçeklerle bezeli mükellef sofralar içinde neşeyle serpildi. Bu Levanten kadar dünya adamı olmayan bir Türk bile cazın yarattığı yeni, heyecan verici ortamın büyüsüne kapılmış, fakat bundan biraz bunalmıştı da. Loş bir bodrum katına indik. Burası siyahların ünlü müziğinin çalındığı yerdi. Vurmalı çalgıların o patırtısı, o şangırtı, gürültü, o müthiş kakofoni. Adamlardan biri var gücüyle büyük zillerle ritim tutuyordu. Galeyana gelmiş bir diğeri sanki cinnet geçiriyormuş gibi bir çalgının kalın tellerini son sürat tırnaklıyordu. Bu arada keman, piyano ve davul hep birden bu cümbüşe karışıyorlardı. Bu bana Mekke'ye giden eski Afrikalı Arap hacılarının yaptıkları gizemli azgın ayinleri hatırlattı. Bir süre sonra ışıklar kısıldı ve sahneye biraz sıska bir kadınla iri yapılı bir adam çıktı. Her ikisi de yarı çıplaktı ve bu kaçıklar müziğin ritmine ayak uydurarak birbirlerini sağa sola savurup durdular. derken durdular, bizler ellerimizi çırpıp alkışladık. Saat gecenin 3'ü olmuştu. Artık 3 duyuma da sahip değildim. Ne bir şey hissedebiliyor, ne duyabiliyor, ne de yürüyebiliyordum. Kısacası artık canlılar aleminden çıkmıştım. Frederick kendi seçkin çevresinin birer üyesiymiş gibi davrandığı müşterilerinin gönlünü fethediyordu. İyi yaşamayı bilen, eski bir dostunun ifadesiyle altın gibi bir kalbi olan ve zorda olan insanlara hep yardım eli uzatan biriydi. Fikret Adil adlı genç bir gazeteci, Maxim açıldıktan kısa bir süre sonra benzer bir duruma tanık olmuştu. İşin içinde Frederick'in güzel Rus garsonlarından biri vardı. Kendini büyük düşes olarak tanıtan bu kadın, varlıklı genç bir Türk erkeğini tavlamış ve bütün parasını yemişti. Genç adam öyle büyük bir çaresizlik içindeydi ki dostları kadını vurabileceğinden endişe etmeye başlamışlardı. Ancak bu durum Frederick'in kulağına geldi ve olaya müdahale etmeye karar verdi. Garson kadının genç adama aşık olduğunu ortaya çıkardığında herkes buna çok şaşırmıştı. Bununla birlikte genç adam artık iflas etmiş olduğundan ve kadında da hemen hemen hiç para kalmadığından gelecekleri karanlık görünüyordu. Bunun üzerine Thomas bugün bile gözlerimi yaşartan bir şey yaptı diye hatırlıyordu Adil. O gece Maxim tıka basa doluydu. Frederick iki Rus'un dans gösterilerini bitirmelerini bekledi. Onlar izleyicileri selamladıktan sonra dans pistine çıktı. Uzun parmaklı ellerini sanki herkesi sıvazlıyormuş gibi hareket ettirerek kalabalığı susturdu ve Fransızca bir duyuruda bulundu. "Hanımlar beyler," dedi. "Size bu akşam görmeyeceğiniz bir numara sunacağım. Görmeyeceğiniz fakat bileceğiniz bir numara. İşte başlıyorum. Bir genç bir kadını seviyor, bütün servetini onun için harcıyor, bitiriyor. Kadın genci önce parası için sever görünmüş. Sonra o da sevmiş ve şimdi gence ben çalışır seni beslerim diyor. Fakat genç servetinden sonra onurunu da yitirmek istemiyor. İki aşık ölüme karar veriyorlar." Thomas sustu. Etrafına bakındı. Birkaç kişi bize ne falan diyecek oldular. Yanlarındakileri dürttüler. Thomas bu kadar dedi. 10 dakika sonra ölmüş olacaklar. Sizleri selamlarım hanımlar beyler. Bütün salon ayağa kalkmıştı. Hayır olamaz. Bırakmamalı sözleri duyuluyor. Thomas'ın etrafı alınıyordu. Şaşırmıştım. Bu aralık Thomas'ın karşılarında saygıyla eğildiği birkaç kişi sokuldular. Ona bir şeyler söylediler. Thomas bir garson çağırdı ve bir tepsi getirtti ve gene aynı el hareketiyle etrafı susturarak "Görmeyeceğiniz fakat bileceğiniz bu numaranın son kısmını," dedi, "değiştirmeye karar verdik. Onlar ölmeyecekler, evlenecekler ve şimdi sizden onlar için kurtarma parası toplayacağım." Ve tepsiyi önce kendisiyle görüşen kimselere götürdü. İçine 100 liralıklar, 50 liralık ve daha küçük rakamlar belirten banknotlar yığıldı. Sonra müdüriyet odasına girdik. Kapıyı vurmayı unutmuştuk. Açtığımız zaman aşıkları kucak kucağa bulduk. Tepsiyi önlerine bırakıp acele çıktık. Adil'in tanık olduğu bu olay, Frederick'in düzen kurma ile iyiliği benzersiz şekilde harmanlamasının bir örneğiydi. Bu sefer bunu bir tutam melodram da çeşnilendirmişti. Frederick belki gerçekten duygulanmıştı ama kendi cebinden tek kuruş çıkmadan şöhretini pekiştirmiş, dramatik bir öyküyü aşıkların intihar anlaşmasını uydurarak süslemiş, kendi gösterisiyle izleyicilerini büyülemiş ve müşterileriyle arasında buraya tekrar tekrar gelmelerini sağlayacak bir bağ kurmuştu. Maxim açıldıktan sonraki birkaç ay içinde Frederick Randall'a işiyle ilgili olarak çok iyi gidiyor diyebilecek duruma gelmiş ama şunu da eklemişti. Mevcut koşullar göz önünde bulundurulursa. Onu ilk elden endişelendiren, kente büyük zarar veren ekonomik krizdi. Bir yığın tehditle çevrili halde küçük bir vahada yaşadığının ve durumunun çeşitli açılardan hala sallantıda olduğunun da pekala farkındaydı. Valli insafa gelmemişti ve kocamı benimle ve çocuğuyla ilgilenmeye zorlayın diyerek Amerikalı ve İngiliz diplomatları ricalarıyla sıkıştırmaya devam ediyor. Frederick buna biraz para göndererek karşılık veriyordu. Birkaç esnaf Frederick'in faturaları ödemeyi hala ağırdan almasından rahatsızdı. Müttefikler polis teşkilatının inzibat devriyeleri gibi boğazı dolduran savaş gemileri de kentin üzerindeki tehdidi sürekli hatırlatıyordu. Rusya'da iç savaşı ve devrimi yaşamış olan Frederick, yaygın bir ayaklanma tehlikesini, orkestrayı yöneten Carter ile sözleşmesini, Marshall Kanunu'nun ilan edilmesi veya Maxim'in yetkililer tarafından kapatılması durumunda pes olması şartına bağlayacak kadar ciddiye alıyordu. Yüzlerce yıllık toplumsal dokusu işgal altında çözülen İstanbul, çalkantılı bir değişim içindeydi. Sultanlığın yönetim kurumlarının güçten düşmesi, büyük yoksunluk içindeki yüz binlerce yabancı ve Türk sığınmacının kente akını, hayat pahalılığı, gemi ve kışlalardan izini çıkan binlerce kavgacı genç adam, bunların hepsi birden adi suçun ve umumi şiddetin hızla tırmanmasına yol açtı. Ziya Bey ve karısı gibi gece geç saatlerde dışarı çıkanlar, Pera'nın özellikle Galata'nın sokaklarını koşarcasına geçmeye çalışıyorlardı çünkü buraları güvenli değildi. Yan kesiciler gün içinde yoldan geçenleri avlarken Ramdal bile bu şekilde cep saatinden olmuştu. İkinci kat uzmanları ev sahipleri dışarıda olduğu sıralarda evlerini talan etmek için yağmur oluklarından tırmanıp iniyorlardı. İş yerleri silahlı bekçi tutmak zorunda kalmıştı ve bu bekçiler geceyi hırsızları korkutup kaçırmak için ellerindeki sopaları belirli aralıklarla kaldırıma vurarak geçiriyorlardı. Yunan, İngiliz ve diğer itilaf devletleri askerlerinin sarhoş olup sokak ortasında dövüşmeleri yüzünden bazı kent sakinleri hava karardıktan sonra sokağa çıkmayı göze alamaz olmuşlardı. Bir gece Maxim'de bir İtalyan kont, Amerikan donanmasından Teğmen Köpük Fisher ile kavgaya tutuştu ve paltosunun altından bir silah çıkardı. Neyse ki Teğmen çevik davranıp kontun silahını elinden aldı. Fahişelik yaygındı ve birçok çaresiz Rus kadın sokağa düşmüştü. Kentteki 10 bin kokain bağımlısının günde 10 kilo uyuşturucu kullandığı tahmin ediliyordu.